Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında İftar Sevinci programında sevincimizi ve duygularımızı paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Her defasında olduğu gibi çok değerli bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Kemal Sayar. Zaten radyomuzdan efendim ve televizyonumuzdan Gönül Sadası programından tanıdığımız psikiyatr hocamız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
abi,
muhterem
zaman
hocam.
ayırdınız, vakit ayırdınız,
Estağfurullah efendim.
şeref verdiniz.
Allah şeref
Ben
bulduk.
bugünkü sohbeti biraz teknoloji dünyayı köy kadar küçültmüş. Artık avucumuzun içinde bir dünyada yaşıyoruz. Artık lokalde hiçbir şey yok. Lokal dediğin bir hadise bir anda bütün dünyanın gündemine gelebiliyor. Bir de tabii teknolojinin gelişmesiyle insan pek çok organlarını kullanamaz hale geliyor. Hayatı teknoloji kolaylaştırıyor ama fakat bu kolaylaştırmanın karşılığında kullanılmayı belli organlar yeteneğini yitiriyor. Hatta ben diyorum ki ileride herhalde biz de yılan gibi olacağız. Arabaya bine bine bine yürümeyi unutacağız. Aynen onun gibi. Şimdi behaviorizm ekolü var. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz onu. Ama beni çok etkilediği için söylüyorum. Orada adam diyor ki teknolojinin getirdiği bir monotonluk var. Bir yeknesaklık var. Adam sadece bir İşte çalışıyor. Fabrikada sadece arabanın sağ arka tekerini takıyor adam. Her gün onu takıyor. Taka taka taka. Sonra bu bakıyorsunuz adamın karakterinde de bir monotonlaşmaya bir soğukluğa doğru gidiyor. Donukluğa doğru gidiyor. Adam bu teknolojinin getirdiği bu monotonluğu kırmak için diyor. Hiç olmazsa haftada bir pikniğe çıkmak lazım. Hiç olmazsa haftada bir inzivaya çekilmek lazım. Hiç olmazsa haftada bir mabede kapanmak lazım ki bu teknolojinin getirdiği monotonluğun üstümüzdeki etkisini silmeye çalışalım. Ama diyor ki yalnız o zat-ı muhterem, haftada bir gün ne inziva, ne mabede kapanmak, ne de pikniğe çıkmak yetmez. Bu konuda en güzel çözümü İslam peygamberi Muhammed getirmiş diyor. Bu Muhammed de günde 5 defa namaz kılıyoruz biz, namaz, ibadet. Gece rüyalarımızda bile yoruluyoruz. Rüyalarımızda bile koşturuyoruz. Dövüyorlar bizi, her tarafımız kırılmış gibi uyanıyoruz. Kovalıyorlar, yatağın içi sırılsıklam terden ıslanıyor. Dolayısıyla işte adam gece gördüğü kabusları, karabasanları hiç kimseye açamasa da sabah namazından sonra elini açtı mı Allah'a arz ederek adam deşarj oluyor. Bunun getirdiği müthiş bir rahatlama ve ferahlama. Bu öğleyi, ikindiyi, akşam yatsı günde 5 defa siz esasında Allah'la konuşuyorsunuz. Bizim Emin Işık hocamızın çok güzel bir değerlendirmesi var. Benim çok hoşuma gidiyor. Zaman zaman da buradan tekrar ediyoruz. Kulun Allah'la konuşması Kur'an'la, Allah'ın kuluyla konuşması dua iledir diyor. Şimdi dolayısıyla esas zatenizin bu konuda çok ciddi değerlendirmeleri var. Gelin önce şu teknolojiden konuşalım. Teknolojinin getirdiği buna kolaylık mı diyelim yoksa bunalım mı diyelim? Mesela şimdi bir bağımlılığı çıktı. Ekran bağımlılığı çıktı şimdi. Dolayısıyla bunlardan kurtulmanın da gerekliliği üzerinde ne buyurursunuz?
Şimdi kıymetli hocam, bugün sahada çalışan insanlar, ruh sağlığı uygulayıcıları, psikiyatri uzmanları en sık karşılaştığı problemlerden bir tanesi ruh sağlığı uzmanlarının ekran bağımlılığı. Çocukları, gençleri artık cep telefonlarından ayırmak mümkün olamıyor. Anneler, babalar bir vaveyla ile hep bundan şikayet ediyorlar. Adeta cep telefonu böyle bir üçüncü el gibi bir uzantımız haline gelmiş durumda. Şimdi bu teknolojinin çok kendine mahsus bir tarafı var. Şimdi genel manada teknoloji eleştirisi yapılabilir fakat bu son ekran teknolojileri bizi apayrı bir yere taşıyor. Zihnimiz bambaşka alemlerde kulaç atarken bedenimiz burada. Yani aynı anda hem buradayız hem oradayız. Tuhaf bir şey. Yani biz WhatsApp mesajına birisinin cevap veriyoruz. O arkadaşımız Amerika'da, Antarktika'da, Avustralya'da, çok farklı yerlerde ama anında onunla mesajlaşabiliyoruz. Veya işte sosyal medya ağlarından bir gönderi takip ediyoruz. O gönderi bizim posta kutumuza veya iletihanemize ileti uzayımıza diyelim, o daha doğru olacak. Çok uzak bir yerden düşüyor ama eş zamanlı onunla etkileşime girebiliyoruz. Bu insandaki ödül devrelerini çok uyaran bir şey. Beynimizde haz devreleri var, ödül devreleri var. Ve bu ödül devrelerinin biricik molekülü de dopamin dediğimiz haz molekülü. Yani aslında bir anne bir evladına sarıldığında da dopamin salgılanıyor. Çikolata yediğimizde de dopamin salgılanıyor. Bize haz veren, mutluluk veren her şey bize dopamin salgılatıyor. Geçtiğimiz günlerde bir kitap mütalaa ettim. Kitabın adı Dopamin Milleti. Yani Dopamin Nation diye İngilizce bir kitap. Diyor ki hepimiz haz, kolay haz üzerine uyarılmaya alıştırıldık diyor. Bu da bir bağımlılar toplumu yaratıyor diye bir eleştiri getiriyor.
Kolay haz.
Kolay haz.
Zaten sizin, benim hep kullandığım bir şey var. Bazen izinli, bazen izinsiz. Haz ve hız medeniyetinde yaşıyoruz.
Evet, yani. Evet, estağfurullah. İzne tabi yok. çaldımsa da miri malı çaldım diyor ya. Şeyh Galip, esrarımı Mesnevi'den aldım. Çaldımsa da miri malı çaldım. Biz de bir yerlerden almışız.
Estağfurullah.
Yani dolayısıyla ekran bağımlılığı haz devrelerini kolay uyardığı için çok kolaylıkla pekişip gerçek bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Şimdi böyle bir toplumda insanlar ancak görünerek var olduklarını düşünmeye başlıyorlar. İşte tehlike burada. Erich Fromm 50-60 sene önce veya kaç sene oldu bilmiyorum eski tarihli bir kitabında olmak ya da sahip olmak demişti. Kitabın adı bu. Olmak ya da sahip olmak. Yani biz insan olarak tekamül etmeyi, daha olgunlaşmayı mı seçeceğiz? Yoksa sahip olarak mı bir şey olduğumuzu zannedeceğiz? İnsanlık daha çok ikinci yola girdi. Yani çünkü olmak çok çaba isteyen bir şey. Kur'an-ı Kerim sarp yokuşu tırmanmak diyor.
Ya akabe.
Evet.
Ve ma edrake mel akabe. Fekkür akabe. Evet.
İncil'de de benzer bir ifade var. İlginç bir şekilde dar kapıdan geçmek diyor. Hatta Andr Gide'in meşhur bir kitabı vardır. Dar kapı diye. Evet. Yani çile, insanı olduran şey çiledir. Zahmete talip olmaktır. Manevi yolu yürümek öyle kolay bir şey değildir. Yani tasavvufta da baktığın zaman seyri sülük aslında...
İnsanın kendi kendisinizle mücadele etme olduğu için zor.
Tabii.
Zorluk oradan geliyor.
Tabii.
Bizi içten vuran düşmanla yoğun bir mücadeleye giriyorsunuz.
Tabii.
Bunun şeysi de yok, bir sınırı yok, zamanı yok. Sizinle başlayıp sizinle bitecek bir mücadele.
Tabii.
Böyle bir süreci... O yüzden doğru, evet.
İnsan kendini çok kayıran bir varlık kıymetli hocam.
Evet.
Yani psikolojide, psikiyatride bununla ilgili ciltlerce kitap var. Hepimiz kendimize taraf varlıklarız. Yani başkasının kusurlarını çok kolay teşhis ediyoruz. Kendi kusurlarımızı kolay teşhis edemiyoruz. Hatta kendimizde kusur olarak gördüğümüz şeyi başkasında gördüğümüz zaman çok öfkeleniyoruz.
Ama burada bir şey var hocam. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ne mutlu kimseye ki kendi kusurlarıyla meşguliyeti onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur.
Ne güzel.
Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sından birisi Settarül Uyub. Bütün kullarının kusurlarını kapatan Allah.
Tabii.
Şimdi Cenab-ı Hak bizim kusurlarımızı suratımıza yafta gibi yazsaydı yüzüne bakılacak kaç tane adam bulurduk biz.
Ya.
O yüzden bizim de aynen cessasül kulüb olmamamız lazım. Hatta Vela tecessesu, birbirinizin casusu olmayın. Birbirinin açığınızı aramayın. Ya siz kendi açığınızla uğraşın. Çok güzel bir şey bu.
Tabii.
Yani.
İnsan kendinde görmekten nefret ettiği şeyleri bir başkasında gördüğü zaman kan beynine sıçrıyor.
Evet.
Çünkü o kendi kusurunu hatırlatıyor size.
Evet.
O yüzden ahlaklı olmak ile ahlakçı olmak arasında bir çizgi çizmek lazım.
O da çok güzel.
Herkese ahlak buyuran İnsanlarda acaba bir teseyyüp bulunur mu hanesinde diye bakmak lazım. Hani diyor ya, onlar ki laf ile verirler dünyaya nizamat,
evet.
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.
Evet.
Evet. Yani bu teknolojiler, bu görsel ekran teknolojileri ile ilgili bir tartışma var. Deniyor ki bu teknolojiler çıktığı için mi nefsi emmare bu kadar ön plana çıktı? İnsan benliği, egosu bu kadar ön plana çıktı? Yoksa biz yaşadığımız çağda daha bireycileştik, daha kendimizi düşünür, hep kendimiz ekseninde düşünür olduk da bu teknolojiler bunu mu takip etti? Yani bizim bir ihtiyacımıza mı karşılık verdi? Çünkü bakıyorsunuz geçtiğimiz günlerde mesela çok hüzünlü bir şey vardı. Bir genç kız artık kafalar o kadar bu çocukların bulanmış ki ben hiç ayıplamıyorum, kınamıyorum, Allah kurtarsın diyebiliyorum ancak. Babasının ölüm anını TikTok'ta naklen yayınlıyor ve ağlıyor işte arkadaşlarına diyor ki ben çok acı çekiyorum filan. Yani bu kadar mahrem bir anı paylaşabilecek kadar artık aklımız neredeyse vazifesini ifa etmiyor.
Esir olmuş, esir, esir.
Bir tür esaret maalesef. Evet ya. Yediklerimizi paylaşıyoruz, en özel anlarımızı paylaşıyoruz, hac tavafımızı paylaşıyoruz. Yani efendim hemşireler geçtiğimiz yıllarda çok üzücü bazı şeyler, yoğun bakım bazı videoları paylaştılar falan. Yani ilgi çekmek, insanların ilgisini celbetmek için insanın düşmeyeceği çukur kalmadı gibi.
Yazık. Şimdi hocam siz demin bir şey söylediniz. Olmak ve sahip olmak diye var ya. Hazreti Mevlana diyor ki yeryüzünde tabii bir tekamül grafiği var. Bu grafik nedir? Hani anasır erba diyorlar ya dört unsur üzerine insanlık ya bina, kainat bina edilmiş. İnsanın temel dört tane taşıyıcı kolonu. Diyor ki toprak kendisinden üstün olana özenir. Bitki olmak ister ama bitki olamaz ama diyor. Bitkiye besler.
Hayat verir.
Onları büyütür. Bitkinin bünyesinde bitki olma arzusunu tatmin eder. Bitkiler hayvan olmak ister diyor. O da hayvan olamaz ama hayvanın bedeninde kan olur, kol olur, güç olur, kuvvet olur. Onun bedeninde hayvan olma arzusunu giderir. Hayvan da insan olmak ister. İnsan olamaz ama o da insanın vücuduna ister et ister ot. Bunlar da insanın bedeninde işte kuvvet olur, derman olur, takat olur. İnsan bedeninde insan olma arzusunu giderir. Bu terakki grafiğine baktığımız zaman insanın gitmesi gereken yol nereye doğru olmalı? Bu grafik Allah'a doğru olmalı, peygambere doğru olmalı ya da meleklere doğru olmalı ki
tabii
insan bu tabii terakkiyi devam ettirsin. Ama şimdi bunu siz ya bütün tabuları yık, ne aile ne din, ne şu bütün baskılardan kurtul, canın nasıl istiyorsa öyle yaşa. O zaman bu grafik tersine dönüyor. Aşağıya doğru seyrediyor ve insanı hayvani bir hayata doğru itekliyor. Şimdi dolayısıyla gerçekten bu sizin ifade buyurduğunuz şey var ya, yani insanlar bir türlü bu şeyi en mahremlerini, en olmaması gereken şeylerin peşine takılarak küçüldüğünün farkında değil esasında.
Tabii. Mahremiyet insan olmanın özüdür kıymetli ya. Hocam. Yani biz bir mahremiyetimiz olduğu için bir yandan da kutsal varlıklarız. Yani her gözden sakınmamız gereken, her gözü açmamamız gereken bize ait bir iç dünyamız var. Ve o iç dünyamızda türlü sırlar, türlü latifeler, efendim, türlü nazlar da var yani.
Evet.
Bunu herkesle paylaştığınız zaman onu değerden düşürürsünüz. Alelade bir şey haline getirirsiniz. Dolayısıyla kendimize saklamamız gereken anları böyle teşhir ettiğimiz zaman bir ilgi nesnesi olacağımızı düşünmek aslında çok modern bir bakış. Hatta kimileri modernin ana düsturu olarak insanların kendilerine saklaması gereken sırları fahş etmelerini gösteriyorlar. Bir her şeyin gösterilebildiği, her şeyin konuşulabildiği, edep konusunda bir sınırın tanınmadığı bir bakış açısı.
Evet.
Şimdi siz konuşurken aklıma geldi. Bir müellifin bir sözü var. Biz diyor ruhu olan canlılar değiliz. Biz dünya aleminde canlı olarak görünen ruhlarız. Yani insanın sahip olduğu ruhu, o muazzam hazineyi asla küçük görmeyelim. Onun mucizelerine tanık olmamız lazım. Onun mucizelerini hissetmemiz lazım. İşte teknolojide insan ruhunu küçülten bir taraf var. Her insanı yeknesaklaştırıyor, aynılaştırıyor. Yani insanlar bakıyorum, çoğu insan önündeki ekrana gömülmüş olarak yaşıyor gün boyunca. Yani bilfiil insanlarla ilgili bir iş yapmıyorsa ya da boş vaktinde hemen o ekrana gömülüyor ve o ekranda bir teselli arıyor. Bu bizi yüz yüze ilişkiden mahrum bırakıyor. yüz yüze ilişki muhatabınızın duygularını tam manasıyla okuyabildiğiniz bir ilişkidir. Gözlerinden, sözlerinden, efendim dudağındaki ufak bir kıvrımdan bir mana çıkarabildiğiniz %100 iletişime açık bir ilişkidir. Ama birisiyle mesajlaşırken o iletişimin ancak %20'si 25'i vardır aşağı yukarı.
Belki o kadar da yok.
Belki o kadar bile yok.
Şimdi bizim evet. Tasavvufa hal ilmi diye tanımlarlar.
Evet.
Ben hep şöyle söylerim ya. Kal ilimleri var, sözel ilimler. Bunların öğrenimi sözlü olur. Ne kadar anlatabilirseniz o kadar sözlü aktarırsınız. Bir de pratik ilimler var. Sözlü anlatım yetmez. Bunların işte tıp gibi mesela kadavranın başında. Fizik, kimyanın laboratuvarda bu teorilerin pratiğe dönüştürülmesi lazım. Ama bir de hal ilmi var. Ya hal ilmilerin, hal ilminin de bir metodolojisi olması lazım. Nasıl öğrenilir? Bunu sufiler diyorlar ki haller de ehli hal ile hemhal olunarak elde edilir.
Tabii.
Gözlü iletişimle, sözlü iletişimle bir de bir arada bulunarak.
Tabii.
Niye bir arada bulunarak? Ya alimden sana ilim bulaşır. Cahilden sana cehalet bulaşır. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır diyor. O yüzden ifade buyurduğunuz şey muhteşem bir şey. Yani bu teknolojiyle bu hal transferi mümkün değil.
Tabii.
Soğuk bir dünyada yaşıyor insan.
Ayrıca yalnızlaştırıyor insanı.
Ya tabii.
İnsan bir beraberlik yanılsamasına kapılıyor. Etrafında insan var zannediyor. WhatsApp'tan yazışıyor. Efendim sosyal medyadan, ya, Facebook gruplarına güzel katılıyor. Fakat zor zamanda, dar zamanda onların hiçbiri kolay kolay yanında
kimse
bilmiyor.
Yok. Tabii.
Yani dolayısıyla bunlara psikoloji literatüründe zayıf bağ deniyor. Zayıf bağın kuvvetli bağ olması için organik yüz yüze bir bağ haline gelmesi lazım. Ha zayıf bağ ileride güçlü bağ haline de gayret ederseniz de getirebilirsiniz. Ama insan sadece bu zayıf online çevrim içi bağlara yaslanarak dost çevresi olduğunu söyleyemez. Bir de ekran karşısında çok uzun zaman geçirmek gençlerde obeziteye, dikkat problemlerine yol açıyor. Aynı zamanda asosyaliteye yol açıyor. Yani insanlar artık giderek yüz yüze buluşmaktan imtina ederek ekran üzerinde iletişimi tercih edebiliyorlar. Bu da insan gezegeninin soğumasına, yaşadığımız insan ilişkilerinin soğumasına ve yalnızlık adalarının meydana gelmesine yol açıyor. Yalnızlık da depresyonun en önemli amillerinden bir tanesi. Evet. Modern Batı toplumu bugün ciddi bir yalnızlık toplumudur kıymetli hocam. Yani hem gittiğimde idrak ediyorum, yaşıyorum, hem literatürden takip ediyorum. Bugün İngiltere'de ve Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı var. Çünkü insanlar insanlar çok ciddi bir acı çekiyorlar yalnızlıkla ilgili. Geçtiğimiz senelerde gazetelere bir haber düştü. Bir İtalyan yaşlı çift 80'li yaşlarındalar. Ağlayarak polisi arıyorlar. Diyorlar ki haftalardır hiç kimse bizi aramadı, sormadı, evimizin kapısı çalmadı. Çok yalnız hissediyoruz deyip hüngür hüngür ağlıyorlar. Hemen polisler gidiyorlar, işte onlara spagetti yapıyorlar, beraber yiyorlar filan. Yani bu mesela Batı toplumlarında çok acil problemlerden bir tanesi. Bizde çok şükür toplumsal bağlar o kadar eprimediği için, o kadar yıpranmadığı için henüz o ölçüde böyle koyu bir yalnızlık yok. Ama modern şehir hayatında yavaş yavaş o da kendini göstermeye başladı.
Evet muhterem hocam, sözünüzü balla keserek bu sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalayalım. Kaldığımız yerden yine devam ederiz inşallah. Hay hay. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, muhterem Kemal Sayar hocamızla bu güzel sohbeti burada kesmek zorunda kaldık ama kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Kemal Sayar hocamızla sohbetimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Çok güzel bir sohbet. Herkesin her zaman kullanabileceği değerde düşüncelerini alıyoruz muhterem hocamızın. Hocam yine size birisi bir soru sormuş. Bana göre o da konumuza çok yakın, alakadar. İbadetlerimizle bir türlü konsantre olamıyoruz. Kendimizi ibadete veremiyoruz. Bunun sebebi nedir hocam diye sormuşlar ya. Bana göre var ya işte bu teknolojinin getirdiği tabii. Dünya, sınırlar kalkmış. Her şeyi her an görebilen, duyabilen, biraz da işte bu ekran bağımlılığı falan da dediğiniz zaman öylesine bir cazip dünyaya doğru bizi çekiyorlar ki tabii. Bir türlü kendi içimize dönemiyoruz. O yüzden bu konuda neler söyleriz esas söyleyebilirsiniz hocam.
Şimdi hocam sonsuz dikkat dağınıklığı çağında yaşıyoruz. Kapitalizm bizden dikkatimizi istiyor. Dikkatimizi aldığı her seferinde bize bir şey satmak istiyor. Çünkü reklamlar neticede tam bir dikkat sömürüsüdür.
Evet.
Yani yolda gidersiniz bir ekrana tesadüf edersiniz. Ekranda sürekli reklamlar neonlar halinde yanar söner. Efendim bir gazete açarsınız bir reklamla karşılaşırsınız. Yolda bir levhaya denk gelirsiniz. Hep sizden dikkatinizi istiyor. Dikkat tacirliğidir kapitalizm aslında. Size dikkatinizi alır, size bir ürün sunar, sonra onu sizin aklınızın bir köşesine yerleştirir. Süpermarkette eliniz diğer ürüne değil de o gördüğünüz
ürüne gider. Ama ben öyle diyorum bu tüketim mabetleri,
tabii.
Tüketim tapınakları diyorum ben bu şeylere.
Tabii öyledir de zaten.
Alışveriş merkezleri, efendim bu süpermarketler filan. Evet.
Netice itibariyle dikkati korumak günümüzde giderek zordur. Çünkü her an yeni bir uyaran bombardımanıyla karşı karşıyayız. O uyaranlar sabah bir pili düşünün, şarj edilmiş bir telefonu düşünün. %100 şarjlı olarak hayata uyanırsınız. Her bir uyaran bir birim, iki birim oradan götürerek
deşarj olur.
Sizi yavaş yavaş o dikkat bataryanızı azaltır. Hep tavsiye ettiğim şey şudur. Öğrenci kardeşlerime, tez yazanlara, doktora talebelerine, böyle yoğun emek isteyen işler yapanlara sabahın erken saatlerinde güzel bir uykunun ardından çalışın. Yani uykunuzu almış olarak
tam şarj olmuşken çalışın.
Şarj olmuşken çalışın ve elektronik her türlü aksamı kapatmış olarak çalışın. İnanın bana kitap okurken dahi ben yapıyorum bunu. Yani cep telefonumu kapatıyorum. Çünkü kitap okurken orada vız diye bir ses geldiği anda cep telefonuna bir mesaj geldiği zaman dikkat oraya kayıyor. Ve dikkatin oradan buraya gelmesi yine birkaç dakika alıyor. Bununla ilgili hikayeler var.
Getirebilirseniz.
Vardır. Tabii getirebilirseniz.
Doğru. Öyle kolay değil. Kendiliğinden gelmiyor.
Tabii. Şimdi yazarın ismini hatırlayamadım. Meşhur bir hikaye vardır. Bir roman yazıyor hararetle. Romanın artık son bölümüne gelmiş. Trans halinde. Bazen böyle müellifler transa geçerler. Yani bir eser vücuda getirirken Allah vergisi bir sezgiyle devamlı yazarlar. Sonra tak tak tak kapısı çalışıyor. Münasebetsiz bir komşusu ziyarete gelmiş. Onu ağırlıyor, şey yapıyor. 3 saat, 5 saat neyse oturuyor gidiyor. Bir daha o ilhamı asla yakalayamadığı için geçti, o kitap bitmiyor.
Geçti borun pazarı tabii.
Evet.
O da bir kıvam.
Tabii o ilham anlarını, o sezgi anlarını hiç kaçırmamak
şimdi,
lazım.
Hocam şimdi şu var. Evet. Gerçekten ben bu geceyle gündüz üzerinde biraz düşündüm. Soyadım gündüz olduğu için. Ama ben gececiyim yalnız.
Eyvallah.
Ya gece ve gündüzün insan psikolojisindeki etkileri diye biraz da çalıştım. Sonra baktım Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz bu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Biz bu Kur'an-ı Kerim'i mübarek bir gecede indirdik. Gündüzden indirdik diye bir ayet yok. Sonra Müzzemmil suresinde de ey örtülere bürülü peygamber, yorganını yırt kalk. Gecenin bak yarısını, hiç olmazsa üçte birini kalk uyanık geçir. Çünkü sana inna senülki aleyke kavlen sakıyla, sana çok ağır bir söz yükleyeceğiz. Vahiy indireceğiz sana. Ve devamında diyor ki inne naşi etelleyli, gece uyanan nefs eşeddü vat'en, kavrama kabiliyeti çok güçlü. Ve akvamı kıyla, söylenen sözü de anlamaya en uygun kıvamdadır, en uygun konumdadır.
Evet.
O yüzden gece kalk ve vahiyler gece gelmiş.
Evet.
Gündüz çok nadir gelen var, gelenler de gece atmosferinde gelmiş.
Tabii.
Mesela bu Kur'an-ı Kerim hafızlık kurslarında hafızlık odaları hem gece atmosferinde loş bir alanda hem de dışarıdan tecrid edilmiş. Çıt diye ses diye duyulmayan yerlerde yapılır.
Tabii.
Siz bir çıtırtı diyorsunuz ama öyle basit bir şey değil. Sizi bir çalıyor kendinizden bir daha zihninizi tabii. Oraya odaklayamıyorsunuz.
Tabii.
O yüzden biraz da bu sizin söylediğiniz var ya o kadar güzel bir şey ki. Biz şimdi gece yaşıyoruz, gündüz de yatıyoruz. Böyle bir hayat olmaz.
Tabii. Yani muhakkak uyku, gecenin bir yarısında uyanmak, uykuyla zihni bir müddet dirilendirmiş olacağınız için aslında o da sabah hükmündedir bence.
Tabii. Tabii. Üç tane sabah oluyor evet. Velilerin hayatında. O gece yarısında bir kalkıyorlar, bir sabah kalkıyorlar. Bir de kaylülede yatıyorlar.
Tabii. O da çok tekrar dinlendirici kalkıyorlar. Bir şey. Evet.
Bizim hayatımızda üç sabah vardır diyorlar. Bu çok zindelik
güzel.
İçin.
Evet. Yani gündüz uykusu tabii imkanı olabilenler için o da fevkalade bir şey. Çünkü günün yorgunluğunu alıyor ve günün kalan kısmını çok taze bir şekilde devam etmenizi sağlıyor. Şimdi bir düşünürün bir sözü var. Dikkat katışıksız duadır der. Bu şöyle demek. Yani Allah'a yönelirken tam bir dikkatle yönelirsek aslında bu duadır. Yani
tabii.
Sadece senden bekliyoruz demektir.
Evet, evet.
Bütün dikkatimizi sana yöneltiyoruz. Masivadan, efendim günlük hayatın hayhuyundan, gelgitlerinden dikkatimizi alıyoruz ve bütün dikkatimizle sana yöneliyoruz. Nasıl Kabe'ye istikamet belleyip efendim ibadetlerimizde oraya yöneliyorsak dikkatimizle bütün dikkatimizi de Cenab-ı Hakk'a vererek yöneldiğimiz zaman o işte tam bir manevi varoluş ve dua haline geçiyor. Günümüz insanı tabii ibadetler sırasında, efendim Kur'an dinlerken sık sık zihnimiz geziniyor başka yerlerde. O yüzden şöyle bir dua etsek acaba doğru mudur diye düşünüyorum kıymetli hocam. Allah'ım bizi bize unuttur. Allah'ım kendimizi bize unuttur. Zihnimiz gürültücü bir zihin. Sürekli kendi dertlerimizi ön plana çıkarıyor. Hayatla ilgili tasalarımızı ön plana çıkarıyor. Geveze bir zihin. Hep konuşuyor. Hep tasa üretiyor. Sıkıntı üretiyor. Veya o öyle dediydi, bu böyle dediydi, dedikodu üretiyor kendi içinde. Onu unutup kendimizi geri çekip varlığa, maneviyata, efendim aşkınlığa, ilahi olana yer açmamız lazım. Biz o kadar da önemli değiliz. Bizim hikayelerimiz de o kadar önemli değil. Efendim kafamızdaki sesler de o kadar önemli değil. Hepsi gelip geçici sesler. Bugün var, yarın yok. Bugünün derdi 5 sene sonra dert değil. Dolayısıyla ebedi olanla, zail olmayacak olanla, yok olmayacak olanla ne kadar hemdem olursak varlığı o kadar bereketlendirmiş oluruz. Bence dua böyle bir şey. Yani bütün ruhunla, bütün dikkatinle varlığın kaynağına, sana bu hayatı bahşeden o yüce, o müteal kaynağa yönelmek.
Şimdi işte o demin yine o Müzzemmil suresinde ayetin devamında. Gece kalkan nefs kavrama kabiliyeti çok güçlü. Söylenen sözü anlamaya en uygun kıvamdadır.
Evet.
Veskür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Sonra da Rabbinin adını zikret. Bütün gücünle ona yönel. Ve tebettel ileyhi tebtila. Hem de orada bir mef'ulu mutlak da tekit etmiş Allah. Bütün gücünle maddi ve manevi. Bütün yönelişini Allah'a yap manasını. Sizin ifade buyurduğunuz
tabii,
şey.
Tabii.
Yine burada bu gerçekten dua insanın Allah'la konuşması. Derdimizi ona açıyoruz. Hiç kimseye söylemediklerimizi açıyoruz. Ya Rabbi sen bilirsin diyoruz. Hatta sevdir bize hep sevdiklerini diyoruz. Yerdir bize hep yerdiklerini.
Ve kimsesizlik duygusunu çok hiç yok eden bir şey.
Tabii.
Yani hani bir söz vardır ya Allah'ımız var ne gamımız var
evet,
diye.
Ya.
Allah'ı olan kimse, Allah'ıyla konuşabilen kimse kimsesiz değildir.
Tabii.
O kimsesizlerin kimsesidir zaten.
Tabii tam kimsesiz.
Evet.
Şimdi yine Evliya Veliyullah öyle söylüyor. Ağaca dayanma kurur. İnsana dayanma ölür. Bak servete dayanma biter. Güzelliğine dayanma, güvenme geçer. Ve tevekkel alallah. Allah'a dayan.
Tabii.
Ne yıkılır ne geçer. Ona dayanan en büyük gücü elde etmiş demektir.
Tabii.
Müthiş bir şey bu. Peygamber Efendimiz de diyor ki Hazreti Ebubekir Efendimiz. La tahzen innallaha ma'ana. Hicret yolculuğunda. Mağarada. Mahzun olma diyor Allah bizimle beraberdir.
Tabii.
Bu beraberliğin farkında olan adam yalnız olur mu? O yüzden bu duanın biraz da insan psikolojisindeki yeri ve önemi üzerinde duralım. Sayın hocam. Tabii. Biz söylersek hocalar böyle söyler, normal diyorlar ama ama sizlerin ifadesi gerçekten bir şifa gibi topluma geliyor. Psikiyatrist olarak geliyor, doktor olarak geliyor. Sizin söylemeniz çok daha anlam ifade ediyor. O bakımdan, bu konuda neler söyleyebiliriz?
Dua insanın bence potansiyel kuvvetini de harekete geçiren bir şey. Yani içimizde saklı bekleyen, ifade edilmeyi bekleyen, harekete geçmeyi bekleyen bir kuvvet durur. İşte potansiyel kuvvet dediğim şey. Her insan mesela aslında düşünce tarzıyla hem kendine hem bir başkasına şifa verebilir. Güzel söz şifa verir. Güzel ilişki şifa verir.
Güzel bakış şifa verir.
Güzel bakış
şifa verir. Pozitif enerji tabii, diyorlar tabii, ya şimdi.
Yani sessiz bir odada yas içindeki bir insanın hiçbir şey söylemeseniz bile elini şöyle şefkatle tutmanız bile şifa verir.
Doğru. Evet.
Bir çocuğa şefkatle sarılmanız ona şifa
tabii,
verir.
O yüzden Efendimiz diyor bak yetimlerin sırtını sıvazlayarak onları gülümsetenle cennette böyle olacağım.
Ne güzel, ne güzel. Yani ne kadar büyük bir düstur, ne kadar büyük bir ilke bırakılmış bizlere. Dua işte insanın saklı enerjisini, saklı kuvvetini harekete geçiren bir şeydir. Bir de geleceği çağıran bir şeydir. Ama geleceği çağırırken bizi de eyleme davet eden bir şeydir. Yani gelecekle ilgili bir temennide bulunuruz, bir yakarışta bulunuruz. Efendim şöyle olsun deriz mesela. Ama öyle olması için bizden de beklenen bazı şeyler vardır. O duayı eden onu da yapmak zorunda olduğunu hisseder.
Gereğini yerine getirir.
Gereğini yerine getirmek zorundadır. Yani insan mesela yan gelip yatarak bir üniversiteye hazırlanan bir öğrenci düşünelim. Biraz somutlaştıracak olursak. Allah'ım bana ilk binde bir derece nasip et diye dua etmesi ve kendi üzerine düşen sorumluluğu yapmaması o duayı eksik bırakan bir şeydir. Bir de fiili dua vardır.
Evet.
Yani kavli dua kadar fiili duada o duanın icabet ettirdiği eylemi harekete geçirmek ve kendini değiştirmeye talip olmaktır herhalde.
Burada zaten sizin çok güzel yine bu şefkat ve merhamet söylemişi değil eylemişidir. Hani yiğit iş başında belli olur diyorlar ya. Çok güzel böyle bir tespitiniz var. İşte duayı sadece sözel değil, fiili duaya da ihtiyaç var.
Tabii.
Hatta işte bu fiili dua dediğimiz, demin sizin ifade buyurduğunuz, adama gidip elini tutup ona yalnız değilsin demeniz bile müthiş bir duadır.
Tabii.
Ona severek bakmak. Evliyaullah'ın nazarı, muhataplarını güneşin ham meyveyi olgunlaştırdığı gibi olgunlaştırırmış.
Tabii.
Dolayısıyla sizin bakışınız bile bir şifadır. Yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler.
Yani talebenin de kıymetli hocam o nazarı algılayabilecek
kabiliyette
olması lazım.
Evet. Evet.
Çünkü o nazar herkese görünmez.
Evet.
Gerçekten iyi bir talebeye görünür. Güzelliği almaya hazır bir yürek zaten olgunlaşmaya namzettir.
Zaten konuşan, konuşturan muhatap olurmuş. Hatibi konuşturan,
tabii,
muhatabın bakışı, duruşu,
tabii,
dinleyişi. Yani çok önemli bir iş. O yüzden çok gerçekten önemli. Bir de bu merhamet ve şefkat. Şimdi Ramazan ayındayız tabii. Ramazan ayı, oruç bize müthiş bir empati duygusu getiriyor. Dolayısıyla sadece laf ebeliği yaparak fakir fukaranın yanında olmak değil. Esasında bir de bu merhamet ve şefkati hayata dokunacak şekilde davranışa dönüştürmek. Bu konuda neler söyleyebiliriz hocam?
Evet. Hepimiz bir merhamet neferi olmak zorundayız. Çünkü dünya hakikaten merhamet eksikliğinden can çekişiyor. Yani yakın zamanda Gazze'de olanlar herkesin vicdanı ve insafı olan herkesin yüreğini dağladı. Adeta bizim insanımıza yani atık muamelesi yapan, kolaylıkla onları elden çıkarılabilir, insan altı bir varlık gibi davranan barbar bir uygulama gördük, barbar bir savaş gördük. Yani savaşın kendi kuralları, kendi ahlakı bile uygulanmadı. Çok üzücü bir şekilde ve insan evladı maalesef çok hüzün verici bir şekilde insan evladının haysiyeti zedelendi. Yani hepimizin insan olarak haysiyeti zedelendi. Biz de kendi köşemizde bu zulme bu karanlığa müdahale edemediğimiz için insanlığımızın azaldığını hissettik. Çünkü gözümüzün önünde bir cinayet işlendi ve biz onu durduramadık. Böyle bir ortamda, karanlık bir dünyada bir ateş çakımı yakmak için, bir hiç olmazsa bir mum alevi yakmak için hepimiz merhametin neferleri olmak zorundayız. Yürüyen merhamet olmak zorundayız. Yani susuza su, aça gıda, efendim kimse size kimse olmak zorundayız. Bu elbette sizin de buyurduğunuz gibi lafla olmaz. Bu ancak görünmeyen iyilik eylemleriyle olur. Ve Türkiye'de, Anadolu'da böyle çok neferlerimiz var çok şükür. Yani Afrika'nın bağrında, Asya'nın bağrında gezen, efendim dertliye derman olmaya çalışan çok güzel insanlarımız var. Bir kısmını ben tanıdım. Hayret edersiniz. Yani hep anlatırım, bazı programlarda anlatmış olabilirim. Kasımpaşalı bir bakkalla tanıştım ben. 5 defa Somali'ye yardım götürmüş. Diyor ki hocam, karanlıkta diyor çölü aşmamız lazım. İşte orada bazı eşkıya var, yol kesiyorlar filan. 8 saat diyor çölde rehberle şeyi kapatarak, jipin ışığını kapatarak ilerliyoruz diyor. Bu adam 5 defa gitmiş. 5 defa bu yolculuğu yapmış. İşte kendi halinde bir kahraman. Günümüzün soyluları iyilerdir diyor bir yazar.
Çok güzel.
Evet.
Çok güzel.
İyi insanlar, evet, gerçek soylulardır.
Şimdi hocam.
Evet.
Çok güzel bir söz var bizde. İyilik yapar gibi görünmeyin. İyilik yapın, görünmeyin.
Tabii.
Tabii sohbetimiz esasında bizim rahmetli Mehmet, Üstad Mehmet Akif'in. Kanayan bir yara gördü mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, sille yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakka tutar kaldırırım. Bu güzel sözlerle
çok güzel
sohbetimizi noktalayalım muhterem hocam.
Eyvallah efendim.
Bize vakit ayırdınız, şeref verdiniz, hoş geldiniz.
Şeref bulduk.
Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Kemal Sayar hocamızla bu güzel sohbeti burada istemesek de noktaladık. Bir başka güzel Ramazan akşamında iftar sevincinde buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.